Ayrım 58, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 536. Mercer Hauser'a dönerek ona günün erken saatlerinde Trans-Alaska boru hattında olanları ve Ivan Kerikov'u anlattı. Amerikan sularında bir tanker batırarak birkaç yüz kilometre uzunluğunda kıyı şeridini kirletmek onun planının ikinci kısmı. Max Johnson başından beri bu işin içindeydi ve tankerlerinden biri sıvı nitrojenin taşınmasında kullanılıyordu. Geminin batırılacağından haberdar olduğu için de birkaç milyar dolarlık bir zarara uğramamak amacıyla Arktika'nın daralarında bulunduğu filosunu sessiz sedasız sattı. Senin bana anlattığın şu Joanne Riggs gibi kilit kişilerin de gemide kalmalarını sağladı. Hazır doğru, Petromax Pacifica'nın adı Southern Hospitality olarak değişecekti. Arabiya'nın yeni adı da Southern Accent oldu diye açıkladı. Suç ortağı olduğundan emin olduğum Arktika'nın eski kaptanı yaralanıp da yerine başka birinin bulunması gerektiğinde sen Joker oldun. Alınma ama zorunlu emeklilik yaşı gelmiş ve birkaç yıldır denize açılmamış bir kaptanı işe aldılar. Sen ölünce kazayı senin üzerine yıkmak da böylece kolay olacaktı. Mantıklı gelmiyor. Max Johnson'ın tankerlerini sattıysa geminin adı neden Southern Cross değil de hala Petromax Arctica? Çünkü avukat arkadaşım Dave Solman'a göre bu sabahın erken saatlerinde Petromax filosunun SC&L'a satışı iptal edilmiş. 200 bin ton petrolün denize akmasının sorumluluğuyla birlikte tankerlerin iyiliği de tekrar Johnson'a iade edilmiş. Anlamıyorum. Hauser Mercer'a boş bir ifadeyle bakıyordu. Mercer, Southern Coasting and Lightering'in arkasındaki para kaynağı bir şekilde Kerikov'du ve Kerikov ta başından beri Max Johnson'a ihanet etmeyi planlamıştı. Max'in ekipmanlarına, tankere ve sondaj platformuna gereksinimi vardı ama onu tam ortak olarak istemiyordu. Aynı zamanda Kerikov'un Johnston'ın parçası olmasını istemediği tehlikede olan bir şey daha var. Kerikov onun bu tezgahtaki rolünü kesinlikle açıklamamasını garanti altına almak amacıyla Johnston'ın kızını kaçırdı. Böylece Max temizliği üstlenmek zorunda kalacak ve suç ortaklığı ile ilgili tek bir kelime bile edemeyecekti diye yanıt verdikten sonra sessizleşti. Bir eliyle kabinin boru biçimindeki desteklerinden birine tutulan Mercer'ın baskına hazırlanmak için zaman ayırması gerekiyordu. Olaylar plana göre gelişirse SEAL komandoları kaçış gemisini ele geçirip süper tankere yaklaşmak için bir paravan olarak kullanmakta pek de zorlanmayacaklardı. Hauser gemiyi ele geçiren teröristlerin sayılarının bir avuç olduğunu söylemişti ve SEAL'lar dünya üzerinde mevcut en iyi özel kuvvet birlikleri olmalarıyla tanınırlardı. Adlarından da anlaşılacağı gibi karada da suda da oldukları kadar rahattılar. Crutchfield'a göre bir gemiye el koymak onların repertuarlarında zaten vardı. Öte yandan Mercer onların baskınlarında yer alabilecek durumda değildi. Aslında başından geçenler düşünülürse o anda nefes bile alamıyor olması gerekirdi. Tükenmişti. Vücudu her yeri ağrıyan tek bir çürüktü adeta. Omuzları, bacakları ve göğsü başının dönmesine neden olacak kadar hırpalanmışlardı. Kendisini bir silahlı çatışmada hayal bile edemiyordu. Tepkileri ağırlaşmış, refleksleri bitkinlikten ötürü körelmişlerdi. Crutchfield'ın hafifçe koluna dokunduğunu hissetmesi için birkaç dakika geçmesi gerekmişti. Crutchfield, Mercer'ın kulağına ''Şeytan balığından mesaj var'' dedi. ''Sonarları hedefimizin yaklaşık 7, tankerin de 10 kilometre arkasında olduğumuzu gösteriyormuş.'' Sizin de dediğiniz gibi zor olacak. Planınız nedir? Esasla yanlarına kadar girip gemiyle dik açıya geldiğimizde ateş açarken aynı anda iki adamımın bu gemiden onlarınkine atlamaları. Ya ilk yaylım ateşinde herkesi ıskalarsanız, onlar da telsizle Arktika'yı uyarmayı başarırlarsa? Crutchfield çocuksu gülümsemesiyle güldü. Gülmeyi gerçekten seviyordu. benim komutamdaki Tallahassee 70 kilometrelik bir etki alanı içindeki tüm telsiz iletimlerini bozacaktır. Birkaç dakika içinde çıldırmış disk jokeylere dönerler. Juan de Fuca boğazı bu bölümde genişlemişti. Bir boğazdan çok uçsuz bucaksız bir gölü andırıyordu ve her iki yanında kule gibi yükselen ormanlar ve kayalar o kadar uzaktaydılar ki kanalda hızla akan su tarafından yaklaştırılmıyorlarmış gibi görünüyordu. Farklı bir zamanda, farklı koşullar altında Mercer bu yolculuktan zevk alabilirdi. Ayakta durabilmek için amansız bir mücadele vererek önlerindeki boğazı gözlemliyor ve teröristlerin teknesinin dümen suyunu görebilmeyi umuyordu. Mercer teröristlerle sıcak temas kurmalarından önceki son anları SEAL komandolarının birinden aldığı 9 milimetrelik mermileri Kerikov'un silahının şarjörüne takarak geçirdi. Eğitimli gözleri uzaktaki kurtarma teknesini diğer genç adamlardan daha önce gören Hauser orada diye haykırdı. Petromax Arctica Southern Cross'u kurtarmak yasal olarak herkesten çok onun yasal hakkıydı. SEAL komandoları için bu da sıcak operasyonlardan biriydi. Ama Hauser için olay kişiseldi. Onun gemisi, onun komutasıydı. Uzaktan görülen tekne gri renkli sularda minnacık beyaz bir nokta, arkasında bıraktığı dümen suyunun izi bir hayalet görüntüydü. Tanker halen görüş menzilinin dışındaydı. Kaçan teknedekilerin onları görmeleri imkansızdı. SEAL hücum botunun siyah gövdesi dalgaların arasında tamamen kayboluyor, sıra dışı silüeti onu 500 metrenin uzağında tamamen görünmez kılıyordu. Ama Crutchfield işi şansa bırakmıyordu. Tekneyi görür görmez telsizi ağzına götürmüştü. Şeytan balığı, burası çamur zıpsıpı. Lamba söndürme zamanı geldi, bize 7 dakika verin. İzleyin ve temas olmazsa tankerin kaçtığını duyana kadar tekrar sıkıştırın. O noktada da B durumuna geçin. Mercer, B durumu nedir diye sordu. Tallahassee'nin yüzeye çıkıp tankeri MK-48 torpidoyla hedef alması ve pisliklerin davaları uğruna ölmeye gönüllü olup olmadıklarını anlamak. Mercer tankere torpido fırlatmanın teröristlerin amaçlarını onlar adına yerine getirmek olacağını belirtmek istemiyordu. Ama susamazdı da. ''Bir takıntın varsa bana söyleme Charlie, bilmek istemiyorum.'' Ellerinin arasındaki tabancaya parmağıyla dokundu ve dalgın bir tavırla emniyetini açtı. Kurtarma gemisi tarafından fark edilmeden hemen önce Hauser, ''Yüzbaşı, benim bir fikrim var.'' dedi. Açıklaması ve herkes tarafından kabul görmesi bir an sürdü. Hızla yol alan tekneye yetiştiler. Şişman gövdeli beyaz bordası yıllardır Kuzey Pasifik'in bulanık sularında dolaşmaktan ötürü fena halde lekelenmiş, su yüzeyinin üstünde kalan kısmı bölgenin kötülüğüyle ünlenmiş yaz yağmurları nedeniyle yıpranmış bir gezinti teknesiydi. Yorgun görünüyordu ve saatte 20 deniz miliyle yol alırken elinden geldiğince güç üretmeye çalışan motorlarının eziyet çekmesine şaşırmamak gerekirdi. San Francisco'da rotaları değiştirilen teröristlerin gerekli hazırlıkları yapacak zamanları olmadığı için gemi sahibi öndeki malzeme dolaplarından birine tıkılmış ve kafatasının içeriği adamın cesedini fiberglas duvarlara yapıştırmıştı. Tekneyi çalan adamlar yani Joe and Rick'e yardım etmek üzere Southern Coasting and Lightering'in kiraladığı özel jetle Vancouver'a getirilen mürettebat, süper tankerin batırılmasıyla aralarında bağlantı kurulmaması için hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlardı. SEAL'ın hücum botu gezinti teknesiyle arasında bulunan mesafeyi öyle bir hızla kapattı ki deniz komandoları pozisyon alabilmek için koşuşturmak zorunda kaldılar. Karşı ateş açıldığı takdirde küpeştenin arkasında çömelmek onları korumayacaktı. Ancak hücum bot öndeki teknenin dümen suyuna girip iki tekne yan yana seyredene kadar keskin bir dönüş yaptığı için adamlar görünmüyorlardı. Kaptan Hauser yanında Mercer'la hücum botun dümenine geçmişti ve ikisi de sivil giysileri içinde rahat görünüyorlardı. Hauser beyaz teknedeki adamlara "Hey, yeni oyuncağıma bakın" demek istermiş gibi iki tekne de aynı süratle yol almaya başlayana kadar tembelce dıştan takmalı ikiz motorların gaz kelebeklerini geriye çektiğinde iki teknenin arasında yalnızca birkaç adım kalmıştı. Gezinti teknesinin asma varagelesi üzerinde toplanmış üç adam pırıl pırıl teknenin hemen yanlarında bittiğini görünce afallamışlardı. Mercer ve Hauser onların korkularını gidermek için neşeyle ellerini salladılar ve keyifli bir öğleden sonra gezisinden başka bir şey yapmıyorlarmış gibi adamlara gülümsediler. Crutchfield ve Seal komandoları hala görüş menzilinin dışındaydılar. "Yerleşim nedir?" Crutchfield elinde bir makineli tabanca ile Mercer'ın arkasında çömelmişti. Mercer ağzının köşesiyle konuşurken yüzünden gülümsemesini de eksik etmiyordu. "Köprüde üç adam görüyorum, tahminimce Araplar. Görünürde silah yok ama hepsi de her şeyi gizleyebilecek rüzgarlıklar giymişler. Görünüşe göre aşağıdaki kabinden en az bir kişi daha var. Küçük pencerelerden birinde hareket olduğunu görüyorum, silahlı olup olmadığını bilemem." Crutchfield timine alçak sesle "Seal'lar, 30 saniye içinde giriyoruz" diye seslendi. "Kaptan Hauser bizi yavaşça 7 metre daha götürün ve ben bağırdığımda bizi gemiye dik bir açı oluşturacak şekilde hemen bordanın karşısına getirin." Hauser talimatları başıyla onaylayıp gaz kelebeklerini yakaladı. Hücum bot anında pruvasının yardığı suları keserek gezinti gemisinin önüne geçti. Mercer bir kez daha el salladı ancak herhangi bir karşılık alamadı. Seal komandolarının zamanlamaları olağanüstüydü. Teknenin asıl dümencesi Hauser'ı dümenin başından itip motorlara gaz verdi ve hücum botu tekrar yıpranmış gezinti teknesinin yanına getirdi. Biraz önce önlerine geçmiş olan bu acayip görünüşlü tekneye yetişirlerken gezinti teknesindeki üç adam hep birlikte döndüler. Adamlar bir terslik olduğunu kavrayana kadar Seal komandolarından üçü bordanın üzerinde ortaya çıkmışlar ve Crutchfield'la başka bir komando iki teknenin arasındaki kısa mesafeden diğer tekneye atlarlarken ateş açmışlardı bile. Seal komandolarının taşıdıkları HKMP-5'ler daire testere gibi vızıldayarak sadece birkaç saniye içinde gezinti teknesine yüzlerce mermi yağdırıp fiberglass ve ahşap aksamı havaya uçurmuş ve üç adamı un ufak etmişti. Alt kameradan açılan karşı ateşin kesintisiz sesi AK-47'nin kendine özgü o gürültüsü duyuluyordu. Crutchfield'ın ortağı diğer tekneye atlarken yarı yolda kurşunlara yakalanmıştı. Ancak Rus üretimi silahtan çıkan mermiler çelik yeleğe saplanmışlardı. Kurşunların biri bile yeleğin balistik malzemesini delip geçememiş olsa da hidrostatik şok komandoyu iki teknenin arasındaki boşluğa fırlatmış ve vücudu havayı kaplamış olan barut dumanlarının arasında gözden kaybolmuştu. Komando kemiklerini kıran bir çarpmayla suya düşmüş, lakin sürmekte olan çarpışmanın gürültüsü arasında çığlıklarını duyan olmamıştı. Seal'ların açtıkları yeni bir yaylım ateşi ateşin başlatıldığı lombozun etrafında çentikli bir delik açtı. Otomatik silah ateşinin seslerini delip geçen kısa bir feryat duyuldu. Crutchfield ayak bileklerine kadar kanlara batmış olarak paramparça cesetlerin arasında gururla gezinti teknesinin komandolarının başına geçmişti. Kendi dümencesi hücum botu yavaşlatırken o da onunla aynı anda motorların devrini azaltmış ve iki tekne de tıslayarak yavaşça ilerlemeye, çarpışmanın yankılanan sesleri kesilmeye başlamıştı. Mercer Seal komandolarının hücum botlarından adının Happy Hour olduğunu gördüğü gezinti teknesine ilk atlayan kişi olmuştu ve Hauser da hemen onun arkasından atlamıştı. Crutchfield'ın diğer iki komandosu gözlerinde çarpışmanın şehveti, namluları verdikleri mücadeleden ötürü sıcak, korsan filmlerindeki figüranlar gibi peşlerinden gezinti teknesine akın etmişlerdi. Dümenci bir kavisle hücum botu diğer tekneden uzaklaştırıp sert bir yarımay çizerek denize düşen arkadaşlarını almaya yönlenirken yol verilen motorlar kafese kapatılmış vahşi bir hayvan gibi böğürüyorlardı. Crutchfield cesetleri bordanın üzerinden denize atarken iki takım arkadaşı da alt güvertedeki kameraya gitmek için dar basamaklara seyirtmişlerdi. Crutchfield işini bitirdiğinde onlar da köprüye dönmüşlerdi. Komandolardan biri bir zamanlar dişi olan yerde şimdi bir boşluk göze çarpan, sağlam yapılı İspanyol asıllı olanı mutfakta bulduğu bir beze bıçağını siliyordu. Bıçak bezin üzerinde gelip gittiği yerlerde kıpkırmızı lekeler bırakmıştı. Kayıtsız bir tavırla bıçağını kemerindeki ters çevrilmiş kılına yerleştirirken, ''İki kişiydiler patron'' dedi. Crutchfield lanet olsun diye haykırdı. Kendi teknesinin bıraktığı dümen suyuna bakmak için arkasına döndü. Teknede 5 terörist vardı. SEAL komandolarından biri sudaydı. Diğeri onu almaya gitmişti. Ve Happy Hour'da sadece 3 komando kalmıştı. Deniz yüzbaşısının ne düşündüğünü anlayan Mercer, Crutchfield'ın ihtiyatsız bir adım atmasına meydan vermeden konuştu. ''Onları bekleyecek vaktimiz yok.'' dedi. ''Joanne Riggs bu teknenin birkaç dakika içinde gelmesini bekliyor. Geç kalarak onu daha fazla kuşkulandırmamıza gerek yok. Onu almaya 5 adam gönderilmişti. Hauser'la beni de sayarsak biz de 5 kişiyiz.'' ''Doktor Mercer, bizler bu tür hücumlar yapmak üzere eğitildik. Bunun için maaş alıyoruz. Sizin ve Kaptan Hauser'ın burada bulunmanızın nedenlerini anlayabilirim.'' Ama gemiyi sağlam almadan önce Arktika'ya adım atmanıza izin veremem. Bunu tartışacak vaktimiz yok yüzbaşı. İşe koyulalım, yolda tartışırız. Ama ne olursa olsun burada kalıp diğer adamlarınızı bekleyemeyiz. Mercer Crutchfield'ın onun da kendileriyle gelmesine izin vermekten başka bir seçeneği olmadığının farkındaydı. Fazladan ateş gücüne ihtiyaçları olacaktı. Hauser, Mercer, Joanne Riggs beni hemen tanıyacaktır. Ben yarardan çok zarar veririm diye görüşünü açıkladı. Biliyorum, bunu da düşündüm. Biz tankere indikten 5 dakika sonra arkamızdan gelmeye ne dersin? O sürede boarding merdivenini güvenceye almış oluruz. İnan bana eğer Riggs tekneyi batırmaya başladıysa sana orada ihtiyacımız olacak. Ben tankerlerden hiç anlamam. Alyeska'da çalıştığını söylediğini sanıyordum. Hayır, orada çalışmıyorum. Ben operasyonlar şefi Andy Lindstrom'a iyilik etmek için buradayım. Tabiri caizse bir başkasının yerini doldurduğum da söylenebilir. Hauser, of lanet olsun başımız dertte diye içini çekti. Bir de bana sor. Mercer hızla yol alan gezinti teknesinin bordalarından birinin üzerinden denize bakıyordu. VLCC Petromax Arctica 1,5 kilometre kadar ileride görünmüştü. Tam olarak 48 metre genişliği de tankerin doğrudan görülen profilinin Juan de Fuca boğazının 15 kilometre uzunluğundaki kuzey kıyısına dikilmiş, önceden biçimlendirilmiş, sağlam bir çelik duvar gibi gözükmesine neden oluyordu. Tanker inanılmaz boyutlardaki görüntüsüyle insanı büyülerken Mercer onun bir hayalet gemiyi andırdığını düşünmekten de alamamıştı kendisini. 58. ayrımın sonu. Sayfa 543.